Ayrım 10, sayfa 80. Karışık işler. Karma karışık olaylar içindeyiz. Bir olay bir başka olayı unutturuyor. Olaylar bir alev seli gibi toplumun her kesimini sarıyor. Bir yerde kanayan yara, bir yerde çürüyen yolsuzluk dosyaları. Görünmez bağlarla birbirine bağlanmış sanki. Ankara cezaevinden bazı siyasi tutuklular cezaevi duvarını delerek kaçmış. Bu duvar nasıl delinmiş? Cezaevi yöneticileri delinen duvarın hiç farkına varmamışlar mı? Nasıl başarılmış bu iş? Olayı duyar duymaz cezaevinden kaçan Taner Akçam'ın babası Dursun Akçam'ı telefonla aradım. Akçam acı içinde kıvranıyordu. Çaresizdi. Her an bir felaket haberi almaktan korkuyorum diyordu. Tanrı saklasın. Aklımız ister istemez Kızıldere olaylarına takıldı. Mahir Çayan ve arkadaşları Maltepe askeri tutuk evinin duvarını delerek kaçmışlar. Sonunda Kızıldere köyünde kapana kısılarak havan mermileriyle öldürülmüşlerdi. Dursun Akçam, oğlum 22 yaşında. Savcı mahkemede yaşının 30 katı ceza istedi. Mahkeme 8 yıl verdi. Dosyası daha Yargıtay'a gelmemişti. Karar belki bozulurdu. İçim kan ağlıyor. Felaket haberi almaktan korkuyorum diye yakınıyor. Ne yapsın baba yüreği? Yarın hangi olayların içinde yaşayacağız bilemiyorum. Sokak ortasında vurulan gençlerden mi, trafik polisi tarafından öldürülen delikanlılardan mı, güvenlik kuvvetlerinin operasyonlarından mı söz edeceğiz acaba? Yarın TRT Seçim Kurulu yasa dışı bir işgalci ile vergi yasalarından kaçıp televizyon ekranının gölgesine sığınmış bir komisyoncunun yönetimindeki TRT için bir karar verecek. Kurul aylardır bu konuda bir karara varamadı. Belki yarın Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Nurettin Ersin TRT Seçim Kurulu'nun kararını açıklayacak. 4 üniversite rektörü ve bir orgeneral, Danıştay ve Yargıtay'ca yasa dışı olarak nitelenen TRT Genel Müdürü hakkında bakalım ne karar verecekler. Anayasa kuralları sadece mahkemeleri, hükümeti, parlamentoyu bağlamaz. Bu kurallar kişiler için de bağlayıcı nitelik taşırlar. Bu kararlara karşın örneğin kurulun orgeneral başkanı, "Hayır, Karataş tam anayasanın istediği adamdır." diyebilecek midir? Generallerin siyasal iktidarla yakınlık kurmaları çok doğal sayılıyor nedense. Bu yakınlık görev dolayısıyla olursa söylenecek söz yoktur. Fakat bazı generaller durup dururken başbakanlarla beraber olduklarını ilan etmeye neden gerek görürler acaba? Hükümetin emrinde şerefle hizmete devam edeceğiz. 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Fethi Esener ile Kol Ordu Komutanı Korgeneral Feyzi Aysu'nun 12 Mart muhtırasının yıl dönümünde bu muhtıranın iktidardan devirdiği Demirel'e şilt verip böyle konuşmalar yapmalarının nedeni açıklanabilir mi? Silahlı kuvvetlerin hükümetlerin emrinde olmaları yasa gereğidir. Bu gereğin durup dururken siyasal nitelikteki bir törenle Demirel'e hatırlatılmasının siyasal amaç taşımadığını kim ileri sürebilir? Bu iki sayın general 27 Mayıs 1960 ihtilalinde silahlı kuvvetlerde görev yapmamışlar mıydı? 27 Mayıs ihtilalinde silahlı kuvvetler hükümetin emrinden çıkarak Menderes hükümetini devirmiştir. 12 Mart 1971 tarihinde de 4 orgeneralin imzaladıkları bir muhtıra ile hükümetin emrinden çıkmış, yine bugün şilt vererek kutladıkları Başbakan Demirel hükümetten düşürülmüştü. Sayın generaller, eğer gerçekten hükümet emirlerine bağlılarsa bu bağlılıklarını şu iki hükümet darbesinde gösterseler de daha inandırıcı olmazlar mıydı? 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Fethi Esener'in ordu komutanlığının bulunduğu Erzincan ilinden kalkıp Elazığ'a gelerek Başbakan Demirel'e şirt vermesini, Başbakanın siyasal konuşma yaptığı kürsüde bir parti büyüğü gibi yer almasını silahlı kuvvetler nasıl karşılar bunu bilemiyoruz. Fakat önümüzdeki 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak olan Orgeneral Esener herhangi bir parti listesinde yer alırsa ya da bu partiler aracılığı ile bir yönetim kurulu üyeliğine getirilirse söylenecek sözlerin neler olduğunu şimdiden biliyoruz. Yarın ne haber alacağız? Güvenlik kuvvetleri cezaevinden kaçan siyasal tutukluları yakalayacak mı? Dursun Akçam'ın baba yüreği telaş ve heyecanla yeni haberler bekleyecek mi? TRT Seçim Kurulu Başkanı Orgeneral Nurettin Ersin, Karataş'ın görevden alınmasını isteyecek mi? Olaylar birbirinin içine girmiş, bir olayda öbür olayın yanıtı saklı ve her olay bir çöküşün habercisi sanki. Parantez içinde Cumhuriyet 15 Mart 1977. Olay aranıyor. İçişleri Bakanlığı her ay hava raporu verir gibi gizli örgütlerin eylem yapacaklarını açıklayan genelgeler yayımlamaktadır. Bu hafta içinde bu gizli örgütlerin eyleme geçecekleri belirtilmektedir. Sokak ortalarında insanların yaylım ateşiyle öldürüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Cumhuriyet döneminde böylesine kanlı günler hiç yaşanmamıştır. İşte bu son günlerde bazı çevreler olay yaratmak için ellerinden geleni ortaya koymaktadırlar. En son deneme ODTÜ yurtlarında sahneye kondu. Bir kanlı çatışma araya giren CHP'li milletvekili ve senatörlerin çabasıyla önlenebildi. Bu gibi gergin ortamlarda atılan bir el bombası, sıkılan bir kurşun hiç umulmadık olaylara yol açabilir. Koşullar öylesine oluşur ki büyük patlamalar için küçük bir kıvılcım yeterlidir. Almanya'da Hitler faşizmi 1933'lerde Reichstag yangını adı verilen bir olayla devlet terörüne başladı. Türkiye'de Elrom olayı 12 Mart faşizmine balyoz sallama olanağı sağladı. Egemen güçler şimdi de ya bir yeni Reichstag yangını ya da yeni bir Elrom olayı arıyorlar. Parlamento binasının solcular tarafından yakıldığını ileri süren Hitler, bu yangından sonra ülkedeki bütün ileri aydınları, üniversite profesörlerini, siyasal parti yöneticilerini bir gece içinde cezaevlerine toplattırarak nasyonal sosyalizmin demir ökçesini Alman halkının başına indirmişti. Sonradan Reichstag yangınının Hitler yanlısı SS'ler tarafından çıkartıldığı anlaşıldı. Türkiye'de Marmara Vapuru ve Eminönü yolcu gemisinin batırılışı ile Kültür Sarayı'nın yakılışı 12 Mart döneminde solculara yükletilmek istenmiş ancak iftira silahları mahkeme önünde birer birer geri tepmişti. İsrail Başkonsolosu Elrom'u kaçırıp öldürenlerden hava yüzbaşısı İlyas Aydın'ın bugün nerede olduğu ve ne yaptığı kimse tarafından bilinmemektedir. Bu tür olayları ard arda sıralarsanız kuşkular büsbütün artmaktadır. İstanbul'da sokak ortasında dolaşmak artık bir cesaret işi olmuştur. Kentin sokaklarında bir infaz mangası gibi dolaşan kanlı bir çete, yaylım ateşiyle adam öldürmekte, başta İçişleri Bakanı olmak üzere, bakanın valisi, emniyet müdürü olup bitenleri birer kapalı tribün seyircisi gibi gözlerinin ucuyla izlemekle yetinmektedirler. Acaba devletin yasal yetkilerini aşan bir örgüt eyleme mi geçmiştir? Acaba böyle kanlı saldırılar düzenlendikten sonra solcuların karşı eyleme geçmesi mi isteniyor? Acaba İstanbul'da eski saraylarda ve köşklerde karargah kurmuş kontrgerilla merkezleri kendilerine avcılar grubu adı verip belli eylem planları mı uyguluyor? Ülkemizde barıştan ve özgürlükten yana olan bütün ilerici güçlerin bu soruların yanıtlarını bir bir bulup çözmeleri gerekmektedir. Bireysel terör yollarının sosyalizme ve sosyalistlere zarar vereceğini bilmek zorunda olan sabırsız ve keskin solcuların öncelikle bu konu üzerinde düşünmelerinde yarar vardır. Dikkat! Bir takım güçler ülkemizde Reichstag yangını arıyor. Oyuna gelmemek gerekir. Aman dikkat! Parantez içinde Cumhuriyet 17 Mart 1977. Böyle karar olmaz. TRT Seçim Kurulu'nun Genel Müdürü Şaban Karataş hakkındaki kararını anlayan var mı acaba? Kurulda iki üye Karataş'ın görevden alınması için oy kullanmış, öteki iki üye görevde kalmasını istemiş, bir üye de çekimser kalmıştır. Buna karar denir mi? Böyle karar olmaz. Bu kararın niteliği kararsızlıktır. Bir ağır ceza mahkemesi düşünün, üyelerden biri sanığın ölüm cezasına çarptırılmasını ister, öteki üye ise aynı sanığın beraati yönünde oy kullanırsa, üçüncü üye ben çekimserim diyebilir mi? Bu durumda yargılanan sanık beraat mı eder, idam mı olur? Ne beraat eder ne de idam olur. Ama mahkeme şu ya da bu yönde kararını belli eder. Hukuk mantığı bunu gerektirir, çünkü bir karar ancak böyle oluşur. Bir başka alandan örnek verelim. Diyelim ki İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Kafalı bir doçentlik jürisine katıldı. İki profesör sınava giren asistan hakkında olumsuz oy verse, öteki iki üye de olumlu oy kullansa, Profesör Kafalı ben çekimserim diyebilir mi? Derse ne olur? Üniversiteler yasasına göre kurul üyesi profesör olumlu ya da olumsuz oy vermek zorundadır. Çekimser oy söz konusu olamaz. İşin hakçası ve özeti budur. Bu örneklerden sonra geliniz TRT Seçim Kurulu'nun hangi koşula bağlı olarak karar alacağını 359 sayılı TRT yasasına dayanarak saptayalım. 359 sayılı yasada 12 Mart döneminde yapılan değişiklikle TRT Seçim Kurulu öngörülmüş bulunmaktadır. Yasanın değişik 9. maddesinde şu hüküm yer almaktadır. TRT'nin anayasa ve bu yasanın öngördüğü esaslara aykırı olarak yaptığı ve tarafsızlık ilkesinden uzaklaştığı ve genel müdürün göreviyle ilgili ağır bir hizmet kusuru işlediği hallerde, başbakanın ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden birinin yazılı olarak TRT Seçim Kurulu'na başvurması ve bu kurulun olumlu görüşünü bildirmesi üzerine, genel müdür Bakanlar Kurulu kararnamesi ile görevinden alınır. TRT Seçim Kurulu'nun hangi koşula bağlı olarak karar alacağı 359 sayılı yasanın 29 Şubat 1972 tarih ve 1586 sayılı yasa ile eklenen ek birinci maddesinde açıkça belirtilmektedir. Okuyalım. Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Yani 5 kişilik kurul 3 kişiyle toplantı yapabilir. Bu kurulun karar vermesi için çoğunluk oyunun belirmiş olması gerekmektedir. Yasa bu koşulu açıkça tanımlıyor. Üye tam sayısının salt çoğunluğu. TRT Seçim Kurulu'nda karar verilmemiş, oylar dağılmıştır. Kurulun Başkanı Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Orgeneral Nurettin Ersin ve Ege Üniversitesi Rektörü Necati Akgün, Karataş'ın görevde kalması yönünde oy kullanmıştır. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tahsin Özgüç ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Doğan Karan aynı Karataş'ın tarafsız yayın yapmadığı ve hizmet kusuru işlediği gerekçeleriyle görevden ayrılmasını istemişlerdir. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Kafalı ise çekimser kalmıştır. Böylece karar çoğunluğu olmamış, ortaya bir kararsızlık belgesi çıkmıştır. TRT Seçim Kurulu Başkanlığı'nın şu bildirisine bakın. Kurul Başkanı Orgeneral Ersin ne diyor? Yapılan oylamada 2 olumlu, 2 olumsuz, 1 çekimser oyla TRT Genel Müdürü Şaban Karataş'ın görevden alınmasına gerek olmadığı sonucuna varılmıştır. Kamuoyu bu tür sunan gerekçelerle kandırılamaz. Kurul yasal açıdan bu konuda karar vermiş sayılamaz. Her üye bir oya sahiptir. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral'in de oylamada tek oyu vardır. Öteki üyeler de birer oya sahiptir. Bu oyların aritmetik toplamı bir kararı değil kararsızlığı ortaya koymuştur. Bu kararsızlık belgesi kesin hüküm niteliğinde değildir. Kararın Danıştay'a götürülmesinde zorunluluk vardır. Çünkü bu karar Karataş'ın görevde kalmasını gerektirici nitelikte değildir. Karar oluşmamıştır. Parantez içinde Cumhuriyet 18 Mart 1977. Yılan hikayesi. Yılan hikayesi kavramı hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır bilmiyorum. Eğer yılan hikayesi uzayıp giden bir türlü sonuçlanmayan işleri anlatmak için kullanılıyorsa, şu bizim ünlü mobilya davası yılan hikayesi kavramını unutturacağı benzemektedir. Belgeler, dosyalar, davalar. Peki sonuç ne? Sonuç ortada. 2 yıldır Millet Meclisi'nde dosyanın kapağı bile aralanmadı. Kurulan komisyon henüz kim sorumlu, kim değil bu sonuca bile ulaşamadı. Ne dersiniz? Bu dosyayı da TRT Seçim Kurulu'na mı yollasak acaba? Belki 2 olumlu, 2 olumsuz, bir de çekimser oyla karar verirler, olur biter. Mobilya yolsuzluğu ile ilgili belgelerden bıktınız, biliyorum. Ama yine de şu belgeye bir göz atalım. Bakalım bu belgede ne deniyor? Gümrük ve Tekel Bakanlığı Baş Müfettişi Fevzi Ertürk, 30 Aralık 1976 gün ve 66/47 sayılı yazısında şunları yazıyor. 14-16 Nisan 1975 tarihleri arasında Ceneva'dan Bianchi Co. S.A. Chiasso Switzerland adresine gönderilen söz konusu 17.650 kilogram tahta mobilyanın Chiasso'da özel bir antrepoya alındıktan sonra Bianchi firması yetkilisinin İsviçre gümrük makamlarına verdiği dilekçe üzerine 31 Aralık 1976 günlü 3A parçasının parantez içinde 200 kilogram kadar, İsviçre'den tekrar İtalya'ya gönderildiği ve geri kalan kısmının da yakılmak suretiyle imha edildiği öğrenilmiştir. Yani Yahya Demirel'in sunta mı, mobilya mı olduğu anlaşılmayan manevi kişiliğe sahip, ceviz kaplama, yemek ve yatak odası takımları gurbet ellerde yakılıp yok olmuştur. Neden acaba? Bu nedenlerin, niçinlerin yanıtı parlamentoda bir türlü ortaya çıkarılamamıştır. Mahkemelerde davalar sürüp duruyor. Bu yüzden görülmekte olan davalar hakkında hiçbir eleştiriye yer vermeyelim. Gün gelir Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi'nin de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin de kararları birer birer kamuoyuna sunulur. Şimdilik sabırla bekleyelim. Parlamentoda mobilya yolsuzluğunu araştırmak için kurulan komisyon, türlü çeşitli yollarla engellenmektedir. Önce aylarca komisyon başkan seçemedi, sonra da komisyonun bir AP eski milletvekili olan MSP'li üyesi tam karar aşamasında istifa edip komisyondan ayrılıverdi. Bu arada komisyonun görev süresi de bitti. Geçtiğimiz çarşamba günü mobilya komisyonunun görev süresinin TBMM birleşik toplantısında uzatılması gerekiyordu. Fakat Başbakan Demirel her nedense Antalya'daki açık kafa toplantısını tam komisyon süresinin uzatılacağı güne rastlatmıştı. Birçok AP milletvekili ve senatörü bu nedenle birleşik toplantıya gelemedi. Böylece komisyonun görev süresi de uzatılmamış oldu. Türkiye'de son yıllarda hiçbir yolsuzluk mobilya dosyası gibi sağlam kanıtlarıyla ortaya konmadı. Buna karşın bütün olup bitenleri görüyorsunuz. Devletin namuslu müfettişlerinin sayfalar dolusu raporları yolsuzluğu bir suçüstü tutanağı gibi gözler önüne seriyor ama atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiş bile. Demirel eğer erken seçim önergesi verirse MSP de mobilya yolsuzluğu için gen soru önergesi verecek. Şimdilik yılan hikayesinin güncelliği de bu. Görüyorsunuz yolsuzluk işte böyle işlere de yarıyor. Parantez içinde Cumhuriyet 19 Mart 1977. Boşa gayret. Bu gergin ortamda her gün bir olay bekliyoruz. Çünkü artık kaba kuvvet bütün ülkede egemenliğini ilan etmiştir. Bu ortamda saldırganların amaçlarından biri de ilerici basını susturmaktır. Cumartesi günü gazetemiz Genel Yayın Müdürü Oktay Kurtböke'ye yapılan saldırı bu özlemin en ilkel belirtilerinden biridir. Cumhuriyet gazetesi yarım yüzyılı aşan tarih kesiti içinde Cumhuriyet ilkelerini savunmaktadır. Cumhuriyetimizin ilerici ve Atatürkçe ilkeleri bu gazetede satır satır savunulmuştur. Hemen hemen her dönemde tutucu, çıkarcı ve gerici çevreler Cumhuriyet gazetesiyle uğraşmayı gericilik ve çıkarcılıklarının gereği saymışlardır. Son günlerdeki saldırıları izliyorsunuz. Hemen hemen her gün bir Cumhuriyet okuru dövülüyor. Cumhuriyet gazetesi satan gazete bayileri adlarına ülkücü denilen sokak çeteleri tarafından yakılıyor, yıkılıyor. Nedir bunların anlamı? Bunların anlamı açıktır. Yarım yüzyıldır onurlu uğraşını, ilerici çizgideki kavgasını sürdüren Cumhuriyet gazetesi bir kez yıldırırlarsa, korkuturlarsa, ürkütülürse bu çıkarcılar, bu gericiler rahat nefes alacaklardır. Milyonluk tazminat davaları açıyorlar, olmuyor. Reklamlarını kesmeye kalkıyorlar, olmuyor. Okurlarını dövüyorlar, olmuyor. Muhabirlerine saldırıyorlar, olmuyor. Yazarlarını tutukluyorlar, olmuyor. Cumhuriyet bir devrim meşalesi gibi gericiliğin, tutuculuğun, sömürünün, yolsuzluğun ve cinayetin üstüne gidiyor. Durmuyor, korkmuyor, korkutulmuyor, susmuyor, susturulmuyor. Yaklaşan seçimlerde boy hedefi yine Cumhuriyet gazetesidir. Cumhuriyet gazetesiyle birlikte öteki ilerici yayın organlarıdır. Devrimi gazeteciler ve yazarlardır. Basın susarsa, susturulursa seçim alanlarında diledikleri gibi at oynatacaklar. Nasıl olsa TRT bir işgalci ile televizyon, bir eski zaman gramofonu gibi sadece sahibinin sesinden konuşacaktır. Bir de basın, ilerici basın susarsa işgal tamamlanacaktır. Yok, yağma yok öyle. Cumhuriyet gazetesi başyazarından genel yayın müdürüne, genel yayın müdüründen yazı işleri müdürlerine, muhabirlerine, yazarına ve gazetede çalışan tüm emekçisine kadar bütün kadrosuyla gericiliğe karşı sıkılmış bir yumruk gibi kavgasına devam edecektir. Cumhuriyet gazetesini susturmak iktidar kabadayılarının gücünü çok aşar. Hodri meydan, buyurun bakalım. Parantez içinde Cumhuriyet 22 Mart 1977. Ayrım sonu sayfa 89.